Efendim selamlar. Tarih 101'e hoş geldiniz. Yaklaşık 20 günlük bir aranın ardından tekrar mikrofon başına geçmenin heyecanı içerisindeyim. Ciddi bir rahatsızlık geçirdim. Yaklaşık bir hafta kadar nefes alamadığım bir dönem oldu. Ciğerlerle ilgili bir problemden dolayı. O yüzden bir ara vermek durumunda kaldım. Bugün inşallah kendimi affettireceğim sizlere diye umuyorum. Bu süreçte sizlerden çok güzel mesajlar aldım. Güzel dilekleriniz için, geçmiş olsun dilekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Zorunlu aranın ardından tekrar mikrofon başındayız ve kaldığımız yerden Baron de Todd'un hikayesinin ikinci bölümünden devam ediyoruz. Fazla uzatmadan artık yeni bölüme başlayalım. Öncelikle ilk bölümün çok hızlı bir tekrarını alalım. François ya da bildiğimiz haliyle Baron de Todd İstanbul'a geliyor. Burada İstanbul gözlemlerini, Türklerin yaşantısını, şehir hayatını ve devlet adamlarına kadar birçok noktada bizleri aydınlatacak bilgiler aktarıyor bize. Fakat Baron'un Osmanlı'da geçirdiği süreç içinde talihsiz bir olay yaşanıyor. Lehistan meselesi üzerine Rusya ile Osmanlı uzun sayılabilecek bir aranın ardından gömdüğü savaş baltalarını tekrar yüzeye çıkartıyor. Savaşta uzun bir yol kat ederek Akdeniz'e kadar gelen Rus donanması Çeşme'de Osmanlı donanmasını ateşe veriyor. Çeşme faciası olarak anılan bu olay zaten iyi durumda olmayan Osmanlı donanmasında daha büyük sıkıntılara sebep oluyor. Neredeyse donanmanın tamamına yakını bu baskında ateşe veriliyor. Bu savaş içinde çok ciddi muharebeler kaybediliyor, çok zor günler yaşanıyor. Şunu da eklemekte fayda var. Baron'un Osmanlı'da bulunduğu süreci araştıran yerli tarihçiler, Kırım'da bulunduğu süreçte savaşın çıkmasında Baron'un çok etkili olduğunu söylüyorlar. Araştırdığımda bunu gördüm. Yani Fransa adına orada bulunmuş, gözlemlerde bulunmuş. Aynı zamanda da Fransa ile Osmanlı arasında ve Kırım üzerine bir takım karışıklıklar çıkartmaya çalıştığını yazıyorlar. Bu bilgiyi de ekstra olarak eklemiş olalım. Kırım'da Fransa adına bir süre görev aldıktan sonra işler kötüye gidince payitahta çağrılır apar topar ve sultan tarafından acil bir görevlendirmeye tabi tutulur. İstanbul'a gelen baron hiç durmadan yeni gözlemlerine başlıyor burada. İlk gözlemi ise Osmanlı'nın maneviyatı üzerine olacak. Sancak-ı Şerif. Sancak-ı Şerif'in Türkler arasında itibarının büyüklüğüne vurgu yapar baron. Bir yabancı olarak kurduğu şu cümlede bakış açısını bize göstermekte. Sadece Müslümanlar ona bakabilirler. Başka eller kutsallığını kirletir. Başka gözler bozar. En vahşi bir bağnazlık sancağı kolları arasına almıştır. Sancak Şerif'le ilgili benim de yeni öğrendiğim bir bilgiyi daha aktarır. Sancak her yıl bir miktar su içine daldırıldıktan sonra sudan alınan küçük miktarlar şişeler içinde devlet büyüklerine gönderiliyormuş. Osmanlı vezirlerine savaş sanatına dair bilgisizlikleri yüzünden çok yoğun eleştirilerde bulunuyor François. Her parçanın yanlış takılmış olduğu top bataryalarını sürükleyen Türk ordusu her seferinde düşmanın topçu ateşiyle havlaç pamuğu gibi dağılıyordu. Buna karşılık Rusların kafir olduklarını söyleyerek intikamlarını almaya çalışıyorlardı. Rusların dayanılması mümkün olmayan top ateşi sayesinde galip geldiklerini, fakat bu ateşi kesip yiğit insanlar gibi kılıçla Türkleri karşılamaya kalkışırlarsa hepsini müminlerin kılıç darbeleri altında perişan olacağını ileri sürüyorlardı. Bu budalığa yobazlardan bazıları Rusları kutsal Ramazan ayında saldırmakla bile suçluyordu. Buna rağmen Rus toplarının atlılarını iş göremez hale soktuğunu gören padişah benden değişik top modelleri hakkında bilgi istedi. Ben de Avrupa'da kullanılan top çeşitleri hakkında ona bilgi verebilmek için Saint Remy'nin hatıralarını yolladım. Hükümdarın bunu incelemek için geziye gittiği zaman bile yanında taşıdığını öğrendim. İşte baronun Sultan 3. Mustafa'ya tesiri bu kadar üst seviyedeydi. Padişah devlet adamlarının bilgisizliğinden usanmış, sürekli suistimallerle karşılaşması sonucunda devlet adamlarına artık hakaret edecek noktaya gelmişti. Ülkenin dört bir yanından cepheye gitmek üzere İstanbul'a toplanan askerler pek çok asayiş sorunlarına sebep oluyordu. Hatta çok enteresan bir vaka daha yaşanıyor. Karadeniz'den payitahta gelen askerler Yeniçeri ortalarından birinde, yani Yeniçeri ordularından birinde diyebiliriz buna, ortalar şeklinde ayrılıyor Yeniçeriler. Yeniçeri ortalarından birinde bulunan Karadenizlilerin zindana atıldığı haberini alıyorlar. Ve bu askerler büyük taşkınlıklara sebep oluyor hemşerilerini kurtarmak için. Hatta devlet adamlarıyla görüşüp bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Fakat bu da yetmezmiş gibi gidip bulundukları zindanın kapısına ateş ediyorlar. Buradaki muhafızlar korkuyor ve askerleri serbest bırakıyor. Devletin nasıl bir aciziyet içinde bulunduğunu da buradan kestirebiliriz. Bir diğer sorunlu alan da donanma. Rusların Akdeniz'e nasıl geldiği üzerine tartışmalar yapılıyor bu dönemde. Baron da küçümser bir şekilde bu tartışmalara değiniyor. Osmanlıların endişe edecek hiçbir şeyleri yoktu. Zira Baltık'la Yunan Denizi arasında herhangi bir bağlantı mevcut değildi. Gözleri önüne açılan haritaların hiçbir ikna özelliği yoktu. Koro'nun kuşatıldığı, Mora'nın istila edildiği ki yaklaşık bugünkü Yunanistan, Yunan Yarımadası'na denk geliyor buralar. Düşmanın 12 savaş gemisinin Türk karasularını seyrettiği haberleri geldiği vakit divan hala böyle bir olayın mümkünlüğü üzerine ikna olmuş değildi. Donanmayı güçlendirmek için çalışmalar yapılırken payitahta gelen yeni neferler daha büyük karışıklıklara sebep oluyordu. Hatta Boğaz'daki Fransız elçiliği binasına bir Osmanlı gemisinden ateş dahi açılmış bu dönemde. Fransızlar şikayet etmek için Reisülküttab'a gidince, yani o dönemlerdeki dışişlerden sorumlu görevlilerden birisi, hatta en üstünde diyebiliriz. Demek bu kopuk herifler Fransız elçiliğine saldırmak cüretinde bulundular. Cezadan kaçabileceklerini sanıyorlarsa çıldırmış olmaları gerekir. Fransız elçiliğine saldırmak ne demek? Yolların üzerinde hiç Yahudi, Ermeni veya Rum evi yok muydu? Bizi sıkıntıya sokacaklarına onlarla meşgul olsalardı ya diyerek enteresan bir serzenişte bulunuyor. Ya baron vaziyeti çok abartıyor ya da 18. yüzyıl Osmanlısında içinden düşünme diye bir meziyet bulunmuyor. Efendim baronun başına bir başka İstanbul macerası daha geliyor bugünlerde. Vercen kontu Charles Grevier'in Büyükdere'de yaptırdığı evde oturuyorlar bir gün. Sokaktan birkaç yeniçeri yüksek sesle makara muhabbet halinde sokaktan geçerken sokağa bakan bir odada bulunan papağan yeniçerilerin sözlerini tekrar etmeye başlıyor. Yeniçeriler birisinin kendileriyle dalga geçtiğini düşünüp silahına davranıyor ve kapıya dayanıyor. Evde muhafızlık görevinde bulunan bir başka yeniçeri de kapıyı açıp sinirli yeniçerilerle karşı karşıya geliyor. Onları böyle bir şeyin olmadığını, papağanın onları taklit ettiğini ikna edene kadar uzun süre mücadele etmek durumunda kalmış. Fakat en son çay ikramlarıyla beraber olay tatlıya bağlanmış. Evet, savaşa geri dönelim. 1768-1774 Rus Savaşı'nda çok kritik dönüm noktaları bulunmakta. Kırım Hanı Kaplangira idaresindeki Kırım Osmanlı Birleşik Ordusu, Brut Nehri kollarından olan Larga Irmağı yakınlarında Ruslarla karşı karşıya geliyor. Ve bu büyük muharebe tarihe Larga Muharebesi olarak geçer. Osmanlı Kırım kuvvetleri savaşı kaybeder. Fakat beterin beteri vardır. 7 Temmuz 1770, Larga'da Kırım Osmanlı ordusu mağlup olurken tarihimizin acı sayfalarından biri daha yazılır. Çeşme faciası. Baltık'tan yola çıkan Rus donanması uzun bir yolculuk sonrası Osmanlıların beklemediği şekilde Ege'ye kadar gelmiş. Burada Çeşme limanında Osmanlı donanmasını ateşe vermiştir. 6-7 Temmuz'daki bu facia başka bir tehlikeyi daha doğurmaktaydı. Ruslar pek rahat şekilde İstanbul'a kadar gelip padişahı ve payitahtı mahveleyebilirdi. İşte bu sebeple hikayemizin kahramanı Baron, Padişah 3. Mustafa tarafından Çanakkale tahkimatlarını, yani buradaki siperleri, tabyaları, top birliklerini güçlendirmek için ve Boğaz'ın savunmasını güçlendirmek için bölgeye acilen gönderilir. Hızlıca yola revan olan François, Çanakkale'de tanıdık bir simayla işbirliği yapacaktır. Moldovancı Ali Paşa. Lakapları konuştuğumuz bölümde lakabının manasını anlattığımız Moldovancı, sadrazamlıkta isteneni veremeyince gözden düşer, Çanakkale muhafızlığı görevine getirilir. İkili bu dönemde birlikte çalışmak durumunda kalırlar. Bölgeye gelen baron ilk iş olarak hisarları gözden geçirir. Kısa ve öz bir tespit yapar durum hakkında. Maddi durumda olduğu kadar manevi durumda da hayır olmadığını anlamak için hisarları savunan askerlere bakmak yeterliydi. Dehşet havası zihinlerine öylesine kapılmış ki İlk top atışında bataryaların terk edileceğinden bahsediliyordu. Türklerde sert fakat yerinde uygulanmayan disiplin askerleri istikamlara kapatmaya mecbur edemiyordu. Çanakkale tabyalarının inşa sistemi üzerinde yapılan basit bir inceleme askerlerin neden buradan uzak kaldığını açıklığa kavuşturur. Su hizasındaki bataryaların üzerinde 30 adım kadar yükselen cılız duvarlar Rusların ilk top atışında yıkılarak hem topları hem de topçuları ezecek şekildeydi. Böyle bir savunma tarzı Türklere düşmanlarının saldırısından daha da tehlikeli görünmüştü. Boğazlar hakkında da açıklayıcı bir pasaj bulunmaktadır baronun hatıralarında. Bölgeyi tahayyül edebilmeniz için sizlere bu pasajı da aktarmak istiyorum. İstanbul'un 200 kilometre batısında yer alan Çanakkale Boğazı, Ege Adaları ile Marmara Denizi arasında olup Truva'dan Lapseki'nin tam karşısındaki Gelibolu'ya kadar uzanır. Yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda olan bu kanal boyunca Avrupa ve Asya kıyıları bazen 600-800 metre kadar birbirlerine yaklaşırlar. Ege Adaları tarafındaki ağzının 13 kilometre içerisindeki en dar yerine hisarlar inşa edilmiş olup top gülleleri rahatlıkla karşı kıyıya kadar varabilir. Bu savunma noktası uzun yıllar boyu İstanbul'u koruyan tek engel olmuştur. Daima endişeli fakat az bilgili olan Türkler 3000 metre kadar aralığa sahip ağız kısmında iki hisar daha inşa etmişlerdi. Bu mesafeden dolayı atışlar isabetsiz ve savunma yetersiz oluyordu. Daima endişeli fakat az bilgili olan Türkler. Baron bazı noktalarda mübalağada bulunup hakkımızı yese de kesinlikle bizi iyi tanıdığını düşünüyorum. Baron Boğaz tahkimatının bu denli zayıf olduğunu görünce çareler düşünmeye başlar. İlk hamlesi tahkimatların görünenden daha güçlüymüş gibi durması üzerine olur. Düşman filosunun büyük toplardan korktuğu için Boğaz'a girmediğini fark eden Baron, elindeki eski yeni bütün topları Rus filosunun görebileceği şekilde Boğaz'a yerleştirir. Ruslar birkaç cılız denemede bulunur fakat güçlü bir saldırı başlatmaz. Birkaç gün hafif çarpışmalar ürkek haldeki Boğaz savunmasında görevli askerleri de tabiri caizse ısındırmaya başlar. Bir gece yarısı dostu düşmanı etkilemek için akıllıca bir gösteri planı yapar. Venediklerden alınan küçük topların gülleleri kızdırır, bunları gecenin karanlığında ateşler. Bu parıltılı gösteri Türklerde büyük bir etki bırakır. Hatta şimdiden Çeşme'nin intikamını aldık havasına girilir. Bu enerjiden yararlanmak için top dökümü amacıyla körükler, ızgaralar kurdurmaya başlar. Ancak burada da enteresan bir gözlemde bulunuyor. Türkler verdiğim buyrukları yerine getirmekte ne kadar aceleci davranıyorlarsa, Rumlar da yapılan hazırlıklardan Rusları haberdar etmekte o kadar titiz hareket ediyorlardı. Bu yüzden Rus filosu bir daha kıyıya sokulmadı ve Bozcaada kuşatmasına devam etmekle yetindi. Savunma hattını geliştirirken Moldovancı ile de enteresan bir olay yaşarlar. Baron'un hazırlıklarına cevaben Moldovancı da kendini göstermek ister. Bölgedeki Cenevizlerden kalma eski bir hisarı tamir ettirme işine girişir. Bu iş için çok ciddi masraflar yapar. Ali Paşa hisarı Baron'a da göstermek isteyince küçük çaplı bir şok yaşatır. Hisara giden Baron, hisarın dışının kireç suyu ile boyandığını görür. Hisarı neden düşmanların 50 kilometreden görebileceği şekilde boyattığını anlam veremez. Sebebini Türklerin yaptığı işlerdeki gösteriş merakına yorar. Burada da yine hakkımızda bir tahlilde bulunmakta. Türklerin korkusu öylesine fazlaydı ki düşmanı uzaklaştırmak için alınan her tedbir onu yenmekten daha önemli oluyordu. François çalışmaları yürütürken Moldovancı'ya ve diğer yetkililere de bir oyun oynuyor. Bu oyun bölgedeki yetkilileri çok zorlamış olsa gerek. Saint-Priest kontuna İstanbul'a kadar eşlik eden Pontécuculain baronu Fransa'ya dönerken Osmanlı İmparatorluğu için bu kadar endişe verici şartlar altında beni görmeden gitmemezlik edememişti. Aynı zamanda Çanakkale Boğazı hakkında sağlam bir fikir edinmek istiyordu. Tabyaların kazıldığı bir anda ziyaretime gelerek bunların gücü hakkında bir fikir edinebildi. Kolaylıkla Osmanlıların maneviyatlarının, disiplinlerinin bozukluğunu ve kayıtsızlıklarını kavradı. Top menzili dışındaki surlarını beyaza boyatmakla meşgul olan paşa, bana engel olmadan yeter derecede çalıştığını sanıyor ve benim uygun göreceğim işlerin masrafını karşılamak üzere olan Babali yetkilisi yararlı olacak masrafları bir kenara bırakarak kendi tahminlerine göre çıkardığı masrafları defterine işliyordu. Kuşkusuz Türklerin maneviyatı mücadele etmeleri gereken en büyük düşmanlarıydı. Bu da bana en büyük endişeyi veriyordu. Pontécuculain baronunun gelişinden faydalanmaya çalıştım. Kendisine tasarımı anlattıktan sonra onu paşaya Fransız elçisinin müfettişi olarak tanıttım. Güya buraya Çanakkale'nin durumunu öğrenmeye, gördüklerini padişaha ve sonra Fransa kralına nakletmeye gelmişti. Pontécuculain rolünü çok iyi başardı. Anlaştığımız şekilde gayet ciddi davrandı ve bu kurnazlık paşaya biraz daha fazla gayret verdi. Bu vezir Pontécuculain'a büyük itibar gösterilmesi gerektiğini düşündüğünden baron ayrılırken kendisine Türklerde büyük nezaket gösterisi olarak kabul edilen para armağanı teklif etti. Ancak biz aynı görüşte değildik. Fakat armağanı geri çevirmek paşada onu hükümete şikayet edeceğimiz hakkında bir düşünce doğuracağı için baronu armağanı kabul etmesi hususunda ikna etti. Böylelikle yanında getirdiği tayfalarda Fransız inceliğine teşekkürler ederek para almak fırsatında bulundular. Sadece merak yüzünden yapılan ve benim işime çok yarayan bu ziyaret daha sonra padişah için büyük bir endişe kaynağı olmuştu. Nitekim dönüşünde kuzey rüzgarları yüzünden Gelibolu yakınlarında karaya çıkmak zorunda kalan Pontécuculain baronu İstanbul'a kadar at üstünde seyahat etmişti. Edirne kapısında bulunan gümrük memurları baronu durdurmuşlardı. Bir yabancı ile karşılaşınca hayrete düşmüşler, kim olduğunu ve nereden geldiğini sormuşlardı. Fransa beyzadesi olduğunu ve Çanakkale'den geldiğini söyleyince muhafızlar benim döndüğümü sanmışlar. Başka bir açıklama istemeden onu serbest bırakarak hemen sadrazama benim dönüşüm hakkında bilgi vermişler. Bu da vakit kaybetmeden padişaha durumu bildirmiş. Zihinlerde şaşkınlık uyanmış, Çanakkale'nin zorlandığı sanılmış ve hünkâr hemen Saint-Priest'e yakın adamlarından birini göndererek bilmediği hususlarda bilgi sormuştu. Fakat elçimiz durumu anlatmış, Pontekula'nın gözlemlerinden bahsederek padişah ve vezirleri sakinleştirmişti. Yani buradaki sanılan şu, Baron de Tott Çanakkale'den geri döndü. Çünkü Ruslar buraya saldırmış olmalı, korkarak onlar da geri kaçmış diye düşünüyorlar. Bunun korkusu yaşanıyor. Çalışmalar sırasında çeşitli disiplinsizlikler yüzünden zorluk yaşayan Baron ilginç bir yöntemle sorunu çözmeye çalışıyor. Rumeli ve Anadolu'dan getirilen 15'er bin kişilik iki kuvvet var. Bu kuvvetler kendi bölgelerinde bulunduğu için çok güçlü ve biraz da yöresel olarak takılıyorlar. Baron ise bunlar arasında bir Farabi diyebileceğimiz bir değişikliğe gidiyor. 15 bin Rumeli vatandaşını Anadolu yakasına, Anadolu'dakileri de Rumeli'ye getirerek böyle bir yer değişikliğinde bulunuyor. En azından onları evlerinden uzak tutmuş oluyor. Ama yine de askerlerin tabyalardan kaçma eylemlerini engelleyemiyor. En ufak bir top atışında, ufak bir talimde bile askerler mevzilerini terk edip açığa çıkıyorlar. Artık bu soruna çözüm getirmek isteyen baron ilginç bir yöntem uyguluyor. Yaptırdığı tabyalardan birisinin içine giriyor. Anadolu yakasındaki topçulardan birine de kendisine ateş etmesi emrini veriyor. Herkes merak içerisinde olacakları izlerken top ateşleniyor ve baron tabyaların korunaklı hali sayesinde en ufak bir zarar bile görmüyor. Böylece askerler zarar görmeyeceği konusunda ikna olunca artık biraz daha olsun rahatlamış olsa gerek. Ve artık hazırlıklar neredeyse bitirilir. Herhangi bir düşman donanmasının boğazdan kolayca geçemeyeceği kanaatine varılır. İstanbul'a doğru yola çıkmadan önce sanki yaklaşık 150 yıl sonrasına bir not gönderir baron. Enos Koyu, bugünkü adıyla Anzak Koyu. Konuyla ilgili satırlarını aynen aktarıyorum. Düşmanın ufak çaplı da olsa buraya bir çıkartma yapmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınmasını ilave et. Aslında birkaç köyü tahrip etmekten başka bir gayesi olamayacak bu çıkartmaların haberi İstanbul'a gelinceye kadar ağızdan ağza büyütülecek, bu yüzden şehirde büyük bir düzensizlik baş gösterecekti. Bu düşüncelerin padişaha iletilince o da silahlarını 3 tuğlu paşa rütbesine çıkartarak Enos Koyu ve civarının savunmasıyla görevlendirdi. Fakat sonradan öğrendiğime göre görevi başına giden bu adam yanında orayı savunmaktan ziyade soymayı düşünen birkaç uşak götürmüş. Sadrazam'a yanında hiçbir birlik olmayan bir kumandana güvenmenin doğru olmadığını hatırlattığım vakit gayet soğuk bir şekilde bu onun aleyhine olur. Eğer düşman o kıyıya bir çıkartma yaparsa bunu kellesiyle öder dedi. Bir devlette böyle bir teminat yeterli görülüyorsa o devleti savaşın felaketlerinden ancak düşmanlarının ihmali korur. Son satırlarında oldukça haklı. Düşmanın çıkartma yapmasının karşılığı bir kişinin ölümü olacaktır. Bu biraz bir insana eğer intihar edersen seni öldürürüm demek gibi bir şey. Yani çok komik bir mizansen de burada görüyoruz. Efendim, baronumuz İstanbul'a dönüyor. Muhtemelen biraz istirahat etmeyi umuyordur ama o da ne? İstanbul her zamanki gibi karışık. Osmanlı ordusu Kartal Meydan Muharebesi adıyla bilinen savaşın en önemli muharebesi diyebileceğimiz muharebede düşman topçuları tarafından bir kez daha tarumar edilmiş. Duruma hiddetlenen Sultan Mustafa acilen barona yeni bir görev veriyor. Topçu birliklerinin etkisini gören padişah yeni topları ve topçu birliklerini oluşturma görevini barona iletiyor. Veba salgınının da on binlerce kişiyi yok ettiği günlerde zor görevine başlayan baron toplar için fırçaya ihtiyaç duyar. Bu fırçaların da en sağlamı domuz kılından yapılmaktadır. Baron gayet normal olduğu düşüncesiyle fırçaları yaptırır. Gerçekleşecek ilk derslere de devlet erkanı katılacak, bir gösteri havasında geçecektir. Uygun yer olarak da Kağıthane semti seçilir. Alana gelen devlet adamlarından defterdar baronu sıkıştırmaya başlar. Fırçaları göstererek bunlar nedir diye sorar. Baron da fırçaya cevabını verince muhabbet derinleşir. Fırçayı görüyorum. Kılları neyin kılı? Bu işte işe yarayan tek şey olan domuz kılı. Defterdar burada bunu kullanamazsınız cevabını verince ortalık bir anda kızışır. Halktan Allah bizi bunlardan korusun sesleri yükselmeye başlar. Baron olan bitene sinirlenir. Bütün camileriniz domuz kılıyla doluyken bu fırçalara neden bu kadar patırtı ediyorsunuz deyince artık linç edilmesine ramak kalır. İyice homurdanmalar başlayınca baron aniden top arabasının üzerine çıkar, aranızda badalıcı var mı diye halka seslenir. Bir ihtiyar ben badanacıyım cevabını verince baron sorusunu sorar. Hiç cami boyadınız mı? Evet, hem de çok önemlilerini. Peki fırçalarınızın malzemesi nedir? Beyaz bir kıldı. Biz sadece satın alırız, imal etmeyiz. Tamam da hangi hayvana ait kıllardı? Bütün fırçalar domuz kılındandı. Peki boyadıktan sonra fırçalara ne oluyor? Vallahi elimizde sadece fırçanın sapı kalıyor. Kıllar duvara yapışıyor. Baron bu muhteşem diyaloğun kazananı olur. Gördünüz mü? Domuz kılı camilerinizin kutsallığını bozmadığına göre düşmanlarınıza karşı kullanmanızda da bir sakınca yoktur. Baron'un bu sözleri karşısında halktan Allah'a şükür nidaları yükselir ve bu komik mizansen tatlıya bağlanır. Deneme atışları yapılır, atışlar yapıldıkça halktan maşallah, maşallah diye sesler yükselir. Başlangıç için toplar gayet iyi seviyede bulunur. Sonraki günlerde çalışmalar yoğun bir şekilde devam eder. Hatta baron soğuk bir kış günü atölye yolunda düşüp ayağını bile kırar. Şans eseri kendisini tulumbacıların kışlasına atar. Bu da yeniçeriler kendisine çok iyi davranır. Kimisi tütün uzatır, kimisi kahve vermeye çalışır, kimisi yemek yedirmeye çalışır. Kimse bir soğuk su kovası düşünmez. Kova bulunamayınca yeniçeriler en değerli nesnelerinden olan kazanlarına suyu doldurur, baronu rahatlatır. İyileştikten sonra bir başka top talimi yine padişahın teşrifleriyle ok meydanında gerçekleştirilir. Hatta bu gösteriye Şehzade Selim, namı diğer 3. Selim de heyecanla katılmış, baronla tanışmasının ardından onu tepeden tırnağa süzmüştür. Burada da başarılı atışlar yapan baron padişah tarafından ödüllendirilir. Gerekli eğitimleri verdikten sonra artık kurduğu dökümhane, topçu ocağı ve mühendishanelerin sağlıklı işleyebileceği kanaatiyle Fransa'ya dönmek için padişahtan izin ister ve İstanbul'dan ayrılır. Bununla birlikte Rusların da bu noktada baskı uyguladığına dair bir söylem vardı. Bir kaynakta okumuştum. Yani Ruslar Baron Lotot ve benzeri uzmanların İstanbul'u terk etmesini istiyor. Osmanlı'nın topçu birliklerini geliştirmemesi için. Bu bilginin de varlığından haberdar etmek istiyorum sizleri. Hikayemizin sonuna geldik. Bir Frank'in, yabancının, Hristiyan'ın gözünden siyasi, askeri, sosyal, mali ve birçok alanda gözlemlerini görmüş olduk İstanbul ve Osmanlı hakkında. Her ne kadar oryantalist bir bakış açısıyla incelemiş olsa da 18. yüzyıl Osmanlısı için iyi bir projeksiyon sunar bize baron. Savaşa gelince, bizim için korkunç bir savaş oldu Rus harbi. Bugün dahi tartışılan Kırım elden çıktı. Ruslar kapitülasyon elde etti. Karadeniz hakimiyeti sona erdi ve daha birçok kötü şartla küçük Kaynarca Anlaşması imzalandı. Baron'un çabaları da kendisinden sonra sağlam bir zemine oturamadığı için arada kaynadı gitti desek yeridir. 1777 yılından itibaren Akdeniz'i dolaştı, buralar hakkında Fransa'ya raporlar yazdı. Hatta Süveyş kanalı içinde incelemeler yaptı. Fransa'da giderek yükselse de ekmek bulamayanlara pasta yemesi yönünde telkinde bulunan bir olay yaşandı. Fransız ihtilali sonrası kaotik ortamda önce İsviçre'ye kaçtı, sonra Macaristan'a döndü. Ve 1793 yılında Macaristan'da vefat etti. Son bir anekdotla artık bölümü bitirelim. 18. yüzyıl başlarında ülkemizde yaşamış olan Mikeş Kelemen adında bir Macar vardı. Belki hatırlarsınız. Lady Montagu bölümünde bahsetmiştim kendisinden. Mikeş Kelemen'in mektuplarını da Avrupa'ya götüren kişinin Baron de Tott olduğu düşünülüyor. Bugünlük bölümümüzün sonuna geldik. Tarih 101'i dinlediğiniz için minnettarım. Sizlerle bir şeyler paylaşmayı çok özlemişim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle herkese güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.